Ayrım 54.
Buna karşılık kategorik emirler hiçbir koşulu göz önünde bulundurmadan, hiçbir kayda bağlanmadan kesin mutlak olarak emreder. İşte Kant'ın asıl ahlaki saydığı emirler de bu ikincilerdir. Bundan dolayı hipotetik emirler, örneğin bizi mutluluğa vardıracak yolları, koşulları anlatan emirler Kant'ı hiç ilgilendirmez. Kategorik emir için bir örnek. Doğruyu söyle. Bu emir önce şöyle de anlaşılabilir. Güç durumda kalmak istemiyorsan doğruyu söyle çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ancak bu emrin bir de şu anlamı vardır. Ne olursa olsun, sonu iyi ya da kötü olursa olsun doğruyu söyle. İşte Kant'ın göz önünde bulundurduğu ve anladığı da emrin bu ikinci anlatımıdır. Ancak bu anlam ve nitelikteki emirler ahlakidir. Buna göre asıl ahlaki emir olan kategorik imperatif, tümel olarak geçen, zorunlu olan ve koşulsuz olarak gerçekleşen bir emir olacaktır. Bu yüzden de ahlak yasası içgüdülere, eğilimlere ilişkin olan ve deney dünyasındaki sonuçlara yönelmiş olan istekleri emredemez. Çünkü bunlar fenomenler dünyasında bulunan empirik şeylerdir. Dolayısıyla da a priori değildirler. Şimdi kategorik imperatif bunları emredemediğine göre geriye ne kalıyor? Diyebiliriz ki geriye kendisi kalmakta, kategorik imperatif kendi kendisini emretmektedir. Burada kategorik imperatifin birinci formülüne gelmiş oluyoruz. Genel bir yasa olmasını isteyebileceğin bir ilkeye göre eyle. Bu formülde her ahlaktan beklediğimiz ve alıştığımız şeyler söylenmemekte, örneğin yakınlarına iyilik et, dostlarını sev, değerli işler gör, ulusuna, insanlığına hayırlı ol denmemekte, yalnız eyleme temel olan istencin niteliği belirtilmekte, bu istencin belli bir nitelikte olması gerektiği ileri sürülmektedir. Başka bir deyişle eylemde kendimi, içgüdülerimin istediklerine ya da dış dünyadaki sonuçlara göre ayarlamayıp kendime hep şöyle soracağım. Bu eylemimi ölçü olarak aldığım kuralı başkaları da alırlar mıydı? Bu kural herkes için geçen bir yasa olur muydu? Buna göre kategorik imperatif ancak bir genel yasanın formunu, şemasını vermekte ama içeriğini belli etmemektedir. Ancak bir yasaya göre dolayısıyla bir düzeni sağlayacak gibi davranmamızı emretmektedir. Onun için burada istenç kendi kendisine erek bilmekte, kendi kendisini gereklendirmektedir. Kısaca akıl taşıyan kişi, person, kendi kendisinin ereğidir. Bu düşünceyi kategorik imperatifin ikinci formülünde buluruz. İnsanlığı kendinde ve başkalarında hiçbir zaman bir araç olarak değil, hep bir erek olarak görecek gibi eyle. Kategorik imperatifin birinci formülü yalnız kendi etrafında dönüp duruyordu. Bu ikinci formülde ise bir çeşit içerik belirleniyor gibidir. Yalnız bu içerik fenomenler dünyasından değil de numen dünyasından alınmıştır. İnsan hiçbir zaman araç yapılmamalıdır. İnsan akıllı bir kişidir. Onun değer ve saygınlığı kendisine karşı bir objeye olduğu gibi değil, hep bir süjeye olduğu gibi davranmayı emreder. Kısaca her insanda insan onuruna saygı göster. Görülüyor ki burada kategorik imperatif artık salt formel olarak kalmamakta, yalnız eylemin formunu emretmekle yetinmemekte, metafizik nitelikte de olsa bir içerik vermektedir. Kategorik imperatifin üçüncü formülü kısaca şöyle. Özellik idaresine göre eyle. İnsanın ancak kendi yasasını kendisi koyabilirse özgür, dolayısıyla ahlaki bir kişi olabilir. Akıl taşıyan kişinin özü, asıl otonom, özerk olmasında kendini gerçekleştirir. Akıl kendini genel bir yasa ile dile getirir. Kendi aklımızdan çıkmakla da bu yasa kendi yasamızdır. Yalnız bu yasanın bir de emir şeklini alması gerekir çünkü insan doğa bağlantısının içine de örülmüştür. İtkileriyle de belirlenmiş olan bir yaratıktır. Oysa aklın yasası insana kendisini dışarıdan belirlemeyi emreder. Bu son anlamıyla kategorik imperatif itkilerine ve deney dünyasındaki ereklere bağlanmaktan kendini kurtarmış bir varlığın kendi istenci, dolayısıyla da çift yönlü olan insanın asıl değer ve onurunu belirten pratik akıl ifadesi olmaktadır. Kategorik imperatifi eylemlerimizi ölçü olarak almakla kendi varlığımızın intellegible özünü özgür olarak onarmış oluruz. Ancak kategorik imperatifin gerçekleştirilebilmesi için istencin özgür olması zorunlu bir koşuldur. Bununla da törelerin metafiziğine temel atmanın üçüncü ana kavramı olan özgürlük kavramına varmış oluyoruz. Kategorik imperatif ya da istencin özelliği ancak özgürlüğü kabul etmek ile mümkün olabilir. Çünkü istenç itkilerden içgüdüler, iç tepiler ve benzeri bağımsız olamıyorsa o zaman insanın karşısına bir emirle imperatif çıkmanın yeri kalmaz. O zaman insan tıpkı doğadaki bir eşya gibi şunu ya da bunu yapmak zorunda kalırdı. Demek ki kategorik imperatifin bir anlamı olacaksa insanın itkiler karşısında özgür olabilmesi gerektir. Ancak bir keyfilik diye anlaşılmaması gereken bu özgürlük, insanın nedensellik yasasından başka bir yasaya, kendi yasasına bağlı olması demektir. İşte insanın bu kendi yasası da kategorik imperatiftir, ahlak yasasıdır. Böylece de salt aklın kritiğinde problematik olan, mümkün bir şey diye ileri sürülen özgürlük kavramı burada artık bir gerçek olmaktadır. Gerçi Kant bu özgürlüğün ne olduğunu bilemeyiz diyor ama bu ideye göre davranmamız gerekir ve bu da bize yetişir. Çünkü bu ideden başkasına göre davranmadığı içindir ki bir varlık özgür olur. Kant'ın ahlak öğretisi, pratik felsefenin öteki kolları için hukuk, devlet ve tarih anlayışları içinde bir temel olmuştur. Ona göre yurttaş yasanın hem süjesi hem de objesidir. Yani o kendisinin koymuş, kendisinin özgür olarak onamış olduğu bir yasaya kendisini bağlamalıdır. Bu liberal demokrat bir devlet anlayışıdır. Hukuk devletinin kurulmasını ideal bilen bir görüştür. Bir toplum çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken hak düzeni bütün uluslar arasında da kurulmalıdır. Ulusların kendi özgür kararları ile içinde birleşecekleri bir uluslar derneği kendisine yönelilecek bir ide olmalıdır. Bu düşüncesiyle Kant, Birleşmiş Milletler idealini ortaya koyanların başında yer almıştır. Tarih içinde Kant, yine ahlak yasasını değerlendirme ölçüsü olarak alır. Tarihi gözden geçirirken bu sürecin yığınlarla olayının kabardıklığı içinde durup kalmaz. Bu sürecin bütün inişleri, çıkışları ve çatışmaları ile bir ideye doğru geliştiğini tasarlar. Bu ide de bütün insanlık ölçüsünde gerçekleştirilecek olan bir hak düzenidir. İçinde her kişinin insanlık değer ve onuruna, hak alanına saygı gösterilen bir dünya yurttaşlığı durumudur. İde de Kant'a göre kendisine yöneleceğimiz, eylemlerimizi kurallaştıran bir ilkedir. Bizim için sonsuzlukta bulunan bir ödevdir. Üçüncü büyük kritiği olan Yargı Gücünün Kritiği yayınlandığı zaman 1790, Kant 66 yaşındaydı. Buna rağmen bu kritik öteki iki kritikten çok canlıdır ve devrinin dünya görüşüyle edebiyatı üzerinde en çok bunun etkisi olmuştur. Ayrıca öteki kritiklerden çok daha atak adımlarla metafiziğe uzanmaktadır. Bu üçüncü kritiğinde Kant şimdiye kadar sistematik bir bağlantı içinde ele alamadığı sorunları inceler. Salt aklın kritiğinde ruh yetilerinden bilme idelerden doğruluk idesi, yasa çeşitlerinden nedensellik yasası, bilgi çeşitlerinden doğa bilgisi ve metafizik incelenmişti. Pratik aklın kritiğinde de istenç denilen ruh yetisi, iyi idesi, gereklilik yasası ele alınmış ve ahlak ülkesinin bilgi temelleri araştırılmıştı. Geriye ruh yetilerinden duygu, idelerden güzel idesi, yasalardan teoloji yasası kalmaktadır. İşte Kant 3. kritiğinde bu kalan sorunlar üzerinde durur ve doğa ülkesi ile ahlak ülkesi arasına sıkıştırılan ve bir yandan güzeli, estetik olanı, öbür yandan da organik olanı içine alan bir ara ülkenin bilgi temellerini araştırır. Geriye kalan bu çok çeşitli etkenleri de Kant, aklın bir görevine, yargı gücü adını verdiği bir yetiye bağlamayı dener ve yargı gücünün de a priori ilkeleri olduğunu tasarlayıp bunları arar. Yargı gücünün kritiği bir arada bulunmaları gerekli olmayan iki ana bölümden kurulmuştur. Birinci bölümde güzel ve güzelin bilgisi, ikinci bölümde de organik formlar ile bunların bilgisi gözden geçirilir. Yargı gücü deyimi ile Kant, anlık ile akıl arasında bulunan bir yetimizi anlamaktadır. Bundan dolayı yargı gücü doğa ülkesi ile ahlak ülkesi arasında aracılık eder. Kant'ın kendi tanımı ile yargı gücü özeli genelin altında bulunuyor diye düşünmek yetisidir. Salt aklın kritiğinde de yargı gücü incelenmişti. Ancak burada anlıkta yargı vermek demek, alta koymak demektir. Burada özel, önceden bilinen genelin, bir genel kavramının ya da bir genel yasanın altına konmaktadır. Oysa yargı gücünün kritiğinde sözü geçen yargı gücü anlığın yapıtından başka türlü davranır. Burada verilmiş bir özele uygun olan bir genel aranır. Elimizde bulunan özel genellerden hangisine uygundur? Onu bunlardan hangisinin altına koyabiliriz diye araştırılır. Bu geneli arama, bunun üzerinde durup düşünme işinde de Kant, reflection der. Anlık, yargıda objeyi kurup belirler. Yargı gücü ise yalnız reflection'da bulunur. Yani obje üzerinde düşünüp sadece arar. Yargı gücü de yasaları bulmak ister. Elden gelirse en genel doğa yasalarına varmaya çalışır. Ama bunu bilme ile yapmaz, başka türlü yapar. İşte bu başka türlünün ne olduğunu göstermek üçüncü kritiğin konusudur. Yargı gücünün çalışma biçimini Kant şöyle açıklar. Yargı gücü özel yasayı sanki bir zeka çeşitli empirik doğa yasalarının birliğinin temelini kendisine bulunduruyormuş gibi inceler. Bu formülü şöyle anlatmaya çalışalım. Örneğin bir organizmada birçok çeşitli yasalar bir arada bulunurlar. Ancak biz bu türlü yasaların topunu ve sistemli bağlantısını bir bakışta kavrayamayız. Ama bu organizmada birliği olan bir doğa yasasının bulunduğunu sezeriz. Başka bir deyişle geneli arayan, genele varmak için reflection'da bulunan, durup düşünen yargı gücü doğada bir çeşit teolojinin ereklilik, finalitet olduğunu kabul eder. Bunu yapmakla doğa ile bilgi yetimiz arasında bir uyum meydana gelir. Çünkü doğa bize karmaşık görünseydi, yalnız şaşkına dönmekle kalmazdık. Bir de böyle bir görünüşü beğenmezdik, böyle bir görünüş bizde hoş olmayan bir duygu yaratırdı. Ama doğadaki bir takım görünüşler, fenomenler içinden yasa öylesine bir parıldıyor ki, onu bilmesek bile hiç olmazsa sezebiliyoruz. Doğa ile bilgi yetimiz arasındaki uyumun bir belirtisi, doğadaki gizli bir düzenden duyulan estetik haz, estetik beğenidir. Doğanın kristallerinde olsun, bitkileri ve hayvanlarında olsun çok düzgün, simetrik formlar bulunur ve bunlarda bir takım yasaların varlığını sezinleriz. Gerçi bu yasaları bilemeyiz ama onların var olduğunu bir haz ile duyarız. İşte bu haz duygusu estetik hoşlanmadır. Doğanın bilgi yetisimiz ile nasıl uyuşmakta olduğunu ikinci olarak organizmalar karşısındaki duruşumuzda bulabiliriz. Önce organizmalar karşısında şaşırıp kalırız çünkü onları doğanın bu özel formlarını yalnız nedensellik yasasıyla açıklayamayız. Ama emekler koyan bir zekanın bu organizmaları tasarlayıp yaratmış olduğunu kabul edersek şaşkınlığımız sona erer. Böylece de organizmaların yapıları ile görevlerini kavramanın yolu bize açılmış olur. Doğa ile bilgi yetimiz arasındaki uyuşmayı gösteren bu iki halden Kant birbiriyle ilgisi olmayan iki ayrı bilim türü üretir. Birinci halden estetiği, ikincisinden de organik doğa bilimini. Daha doğrusu organizmayı bilme formlarımızın kritiğini çıkarır ve yargı gücünün kritiğinin birinci kısmında estetiği, ikinci kısmında da biyolojinin bilgi teorisini inceler. Estetikte yargı gücü sübjektif olarak refleksiyonda bulunur. Burada yargı gücü duyguya bağlı kaldığı için sübjektiftir. Çünkü bu dünyada estetik bağlantıların olduğunu bize sezdiren bir duygudur, haz duygusudur. Biyolojide ise yargı gücünün refleksiyonu objektiftir. Burada yargı gücü sanki biliniyor gibi davranır. Yani organizmaları bunları yalnız ereklere göre yapılmışlar gibi inceler. Burada bir bilme var ama bu hipotetik bir bilmedir. Buna karşılık estetikte bilmenin hiç yeri yok çünkü bilme estetik davranışı zedeleyip bozar. Estetikte Kant başlıca iki kavramı güzel ve yüce kavramlarını incelemiştir. Burada güzelin ne olduğu dört önermede özetlenmiştir. Birinci önerme beğeni bir obje üzerinde hiçbir karşılık gözetmeden hoşlanma ve hoşlanmama ile yargı verme yetisidir. Böyle bir hoşlanmanın konusuna da güzel deriz. Bu önermede ağırlık merkezi hiçbir karşılık gözetmeden sözü üzerinde toplanmaktadır. Bununla Kant, güzeli, hoş ile yararlıdan ayırmak, bunların arasındaki sınırları çizmek istemiştir. Yararlı olan bir şeye karşı bir istek duyarız, onu elde etmek isteriz. Burada isteme yetisine bağlıyızdır. Oysa bir sanat eserini böyle bir istekten sıyrılmış olarak hiçbir karşılık beklemeden seyrederiz. Sanat eseri karşısındaki durumumuz bir saat seyir durumudur. Bir tablodaki elmayı yemeye kalkışmaz, yalnız elmanın güzel görünüşünden haz duymakla yetiniriz. Bunu yapmaz da elmaya karşı bir istek duyarsak estetik davranışı bozmuş oluruz. Bu anlayışı ile Kant güzeli iyiden ayırmış oluyor. Çünkü iyi de isteme ile ilgilidir. Bu bakımdan iyi karşısında güzel karşısında olduğu gibi ilgisiz kalamayız. İyiye saygı duyarız ve onu gerçekleştirmemiz de gerekir. Oysa güzel eylem yönümüze hiçbir şekilde seslenmez. İkinci önerme. Güzel, kavramsız bir şekilde genel olarak hoşa giden şeydir. Burada genel olarak ve kavramsız bir şekilde sözlerinin altı çizilmelidir. Genel olarak derken Kant, beğeni, zevk işinde bir keyiflilik olmayacağını söylemek ister. Bu alanda da bir a priori vardır. Bu a priori de bizi güzel formlar karşısında belli bir duruşa zorlar. Çünkü a priori zorunludur. Genel, tümel niteliktedir. Yalnız salt aklın kritiğinde tümel geçerlilik ortaklaşa kavramlarımız yüzünden olabiliyordu. Estetikte ise işin içine kavram, kavramlı bir bilgi karışmayacaktır. Bir resim sergisine giden birisi bir manzara resmi karşısında ben burasını biliyorum, bir porte karşısında ben bu kadını tanıyorum derse kavramlar ile yargı verilmiş olur. Böyle bir davranışta da estetik ilgi arka plana atılmış olur. Bu ikinci önermede estetik yargı ile bilgi, güzel ile doğru arasındaki sınırlar çizilmektedir. Üçüncü önerme. Güzellik objede bir ereğin bulunduğu tasarım olmaksızın bir objenin ereğe uygun olması formudur. Bu önermenin demek istediği şudur. Burada göz önünde bulundurulan benim kavrayışım içinde olan bir erektir. Benim bakımdan olan bir ereğe uygun olmadır. Onun için güzel bir tabloyu seyrederken bu tablonun meydana gelmesine ne gibi bir maksadın ereğin rolü olduğunu düşünmem. Yalnız tablonun benim kavrayışıma uygun olmasını umarım. Bir kristali düzgün formları, bir melodinin uyumlu sesleri, kavrayışımıza uygun ve elverişli oldukları için bizde bir haz duygusu uyandırırlar. Bunlarda saklı olan bir matematik onları kavrayışımıza uygun yapar. 4. Önerme. Güzel, kavramsız olan zorunlu bir hoşlanmanın konusu diye bilinen şeydir. Bu önermenin anlatmak istediği beğeni, zevk yargılarının da zorunlu olduklarıdır. Bununla da Kant, zevkler üzerine tartışılamaz anlayışını reddetmektedir. Ona göre zevkler üzerine pekala tartışılabilir çünkü bunların temelinde de bir a priori vardır. Yapıtın estetik bölümünde güzelden sonra ikinci ana kavram olarak ele alınan yüce kavramı için Kant'ın düşünceleri kısaca şunlar. Genel olarak çok büyük olan şeye yüce deriz. Her türlü ölçünün dışına çıkan çok büyük bir şeye duyular ile egemen olunamaz. Ezici büyüklükte olan şey duyarlılıkla aykırıdır. Bu da yüceyi seyreden de bir karşı koymaya, bir direnmeye yol açar. Bununla da onu duyular ile kavranan dünyanın üstüne yükseltip moral özünü hatırına getirir. Demek ki yüce aslında seyredenin kendisine bulunan bir şeydir. O sonra bu kendisinde olanı dışarıya yansıtıp ona estetik bir nitelik kazandırmakta, karşısındaki ezici büyüklüğe bundan dolayı yüce demektedir. Örneğin yıldızlı gök kubbesi karşısında, doğanın sonsuz gücü karşısında yüceyi yaşarız. Bunlara yüce deriz. Çünkü bunlar bizi duyular çerçevesinin üstüne çıkarıp bize ahlaki karakterimizi hatırlatırlar. Burada yüce izlenimi tam bir estetik duygu olmayıp ahlak bilinciyle estetik duygunun bir karışımıdır. Burada ahlak ve estetik birbirine yaklaşmaktadır. Kant'a göre doğa ile sanatta bulduğumuz güzellik, intellejibli olan idelerin duyulur içinde ışıldamalarıdır. Bundan dolayı doğa ve sanatın yaratılarında kendisini gösteren bu duyulur üstü temele kadar geri gidilmezse güzel tam olarak anlaşılamaz. Burada Kant'ın metafiziğe nasıl iyiden iyiye uzanmakta olduğu açıkça görülmektedir. Bir çeşit biyoloji felsefesi olan yargı gücünün kritiğinin ikinci kısmında organizma denilen fenomen canlı doğa incelenmektedir. Salt aklın kritiğinde Kant doğayı mekanizmiyle bir saymıştı. Doğa nedensellik yasasına göre oluşmuş olan bir fenomenler bağlamıdır. Şimdi burada bir soruyla karşılaşmaktayız. Erek düşüncesini işin içine hiç karıştırmadan doğayı tamamıyla açıklayabilir miyiz? Açıklayamıyoruz. Çünkü doğa çerçevesinde organizmalar adını verdiğimiz özel fenomenler var. Bunları açıklamak için ereksellik sorununu ele almak zorunda kalıyoruz. Kant'a göre bir organizmanın erekli olması demek, kendi amacını kendi içinde etkin bir neden olarak taşıması, kendi kendisinin son nedeni olması demektir. Aristoteles'in enerektia kavramı hatırlansın. Modern bir deyişle söylersek, organizmanın erekli olması kendine göre bir yapı planı, kendine göre bir görev planı olması demektir. Örneğin bir buğday tohumunda buğday dediğimiz bitkiyi bütün yapı ve görevleriyle geliştirecek bir erek, bir entelektüel gizlidir. Bununla da organizma kendi kendisinin hep nedeni hem de etkisi olmaktadır. Onun için o ürer, büyür, bozulmuş ya da yitirilmiş bir organın yerine bir başkasını koyabilir. Bütün bunlar da makinenin özüne büsbütün aykırıdır. Makine ne kendiliğinden üreyebilir, ne büyüyebilir, ne de bozulan bir parçası yerine bir yenisini kendiliğinden koyabilir. Demek ki organizma yalnız mekanik olmaktan daha fazla bir şeydir. Şimdi doğa dünyasındaki organizma dediğimiz bu özel yapılı fenomeni nasıl kavrarız? Kant'ın yanıtı şu: İnsan zekasının çalışmasını ölçü olarak almakla, bu zekanın çalışışı ile organizma arasında bir örnekseme kurmakla kavrarız. Nasıl bir sanat eserini, onu bir ereğe göre yaratmış olan sanatçının zekasına mal ediyorsak, organizmayı da onu belli bir ereğe göre oluşturmuş olan bir zekaya geri götürmeye uğraşırız. Bu benzetme de öylesine aklı yakın ki kendimizi ondan kurtaramayız. Ancak bu benzetme pek tam olamıyor. Eksik ve aksayan yönleri pek çok. Onun için Kant'a göre bu çeşit yargılar ile çalışmaya üstün bir değer vermemelidir. Buradaki yargı gücünün bir refleksiyonudur. Burada bir yargı gücü, organizmalar sanki erekler koyan bir zeka tarafından yaratılmışlar gibi düşünmektedir. Sanki ile düşünülünce de nesneyi objektif olarak kavradığımız söylenemez. Burada ancak bir varsayım ile, daha doğrusu yolumuzu bulmaya yarayan bir ilke ile çalışılmaktadır. Bu yolda yürünürse başka bir yol ile bulabileceğimiz bağlantıları belki de bulabileceğimiz umulabilir. Ama doğayı elden geldiğince mekanist bir açıdan açıklamaya çalışmalıyızdır. Kesin bilimi, ideali budur. Bu idealin dışına çıkan açıklamalarımızın ancak heuristik bir değeri, hipotetik bir niteliği olabilir. Burada Kant'ın hep ihtiyatlı olmak isteyen kritik düşünüşüyle karşı karşıyayız. Ama Kant yine de intellejibli bir neden düşünmekten kendini alamıyor. Doğanın mekanizmi dışında kalan organizmaların bilmecesini çözebilmek için belki de intellejiblede bir takım anahtarlar gizlidir diyor. Intellejiblenin salt düşünce ile kavranının işe karıştırılması ile organizma sorunu burada dünyanın ereği sorununa çevrilmektedir. Yaratılışın anlamı ereği nedir? Bu yaratılış içinde insanın varlığının anlamı nedir? İnsanın varlığının ereği Kant'a göre hiçbir zaman mutluluk olamaz. Çünkü doğa bunun için hiç de elverişli değildir. İnsanın ereği ahlak yasasıdır, ödevini yerine getirmektir. 2. Alman idealizmi. Kant felsefeye büyük yenilikler getirmiş, felsefede büyük bir devrim yaratmıştı. Bu felsefe bir yandan Rönesans'tan beri gelişen yeni Avrupa felsefesinin ana çizgilerini kendisinde toplayan bir özettir, öbür yandan da kendisinden sonra felsefeyi besleyen verimli bir kaynaktır. Nitekim Alman idealizminin de ana kaynağı Kant felsefesidir. Alman idealizmi deyimi ile başlıca Fichte, Schelling, Hegel ve Schleiermacher'ı içine alan, sonunda bazı çizgileriyle Schopenhauer'a kadar uzanan bir filozoflar çevresinin 19. yüzyılda geliştirdiği bir felsefe çığırı anlaşılır. Bu çığır kendi içine kapalı bir bütündür, bir genel atmosfer gibidir. İçinde yer alan düşüncelerin öylesine ortaklaşa bir eseridir ki şu ya da bu düşünürün ondaki payını açık olarak belirtmek zaman zaman çok güç olur. Çığırın merkezi önce Jena Üniversitesi'dir, sonra Berlin Üniversitesi olmuştur. Alman idealizminin düşünürlerini aralarındaki bütün ayrılıklara, çatışmalara rağmen birleştiren nokta her şeyden önce ortaklaşa bir problem durumudur. Hepsi için çıkış noktası Kant felsefesidir. Alman idealistleri hep büyük zenginliği ile yeni yeni çözme denemelerine yol açan Kant felsefesi ile tartışırlar. Onun eksikliklerini bütünlemeye, ana sorunlarını çözmeye, olanaklarını geliştirmeye çalışırlar. Bu düşünürler için ortaklaşa olan amaç da sıkı, sarsılmaz bir felsefe sistemi kurmaktır. Hepsi için ideal, Kant'ın ancak gelişini vermiş olduğu gelecekteki metafiziktir. Kant bu metafiziğin ana çizgilerini göstermişti. Ancak Alman idealistleri bununla yetinmezler. Bütünlüğünü elde etmiş, kesin bir bilgiden türetilmiş, sağlam ve tutarlı olan ideal bir sisteme varmak isterler. Böyle bir sistem de pekala olabilir. İnsan aklı buna ulaşabilir. Onlar bu inançla da ortaktırlar. Alman idealizminin bir başka özelliği de yaratıcılarının dinç bir dinamizm ve bir yaratma sevinciyle beslenen iyimserlikleridir. Onlara göre şüphe ancak gelip geçirecek bir duraktır. Yoklayıp ayıklama için, daha bir derinleşme için bir vesiledir. Bir sisteme varmak isteği Alman idealistlerin aralarında ortak oldukları başlıca bir yöndür. Gerçi bundan önce de birliği olan bir bütüne varmak çabaları hiç eksik olmamıştır. Ama kapalılığı ve bütünlüğü olan tam bir tablo gereksinmesini Alman idealistleri kadar Spinoza'yı bir yana bırakırsak hiçbir filozof duymamıştır denilebilir. Bu düşünürlerin hepsi daha baştan bütün idesine doğru yola çıkarlar. Yapıtlarının hemen her biri yeni bir sistem tasarısı getirmek ister. Bu yüzden sistemlerini gelişmeleri boyunca değiştirip dururlar. Bu bakımdan alındıkta Alman idealizmi Kant ile tam bir karşıtlık halindedir. Çünkü Kant için sistemden çok kritik esastı. Kritik onun ana tutumuydu. Oysa Alman idealistleri için kritik olumsuz, negatif bir şeydir. Olsa olsa bir hazırlayıcıdır. Burada kurucu, yapıcı sistemciliğin daha çok yıkıcı olan kritizme karşı bir tepkisiyle karşılaşmaktayız. Kant'ın getirmiş olduğu yeniliği çağdaşları önce pek anlayamamışlardı. Bunlar önce Kant'ın öğretisini ya sadece reddetmişler ya da değiştirmeden olduğu gibi anlamaya çalışmışlardır. Yapıtın o dönem için alışılmamış büyüklüğü ve güçlüğü bu anlamayı hiç de kolaylaştırmıyordu. Hele aydınlanma felsefesinin son bir görünmesi olan popüler felsefe bu ödevi hiç de başarabilecek bir durumda değildi. Aydınlanmacı için sağduyunun kavrayamadığı şey tehlikelidir. Böyle bir şey aydınlanma tutumunu ancak zedeler. Onun için bu felsefeden yana olanlar Kant'ın yapıtını ancak kendisini kavrayamayan aklın yanlış yollara sapması diye anlamışlardır. Wolff okulunun ikinci ciddi görüşlerinden biri Kant'ın yapıtını ancak olumsuz olarak anlayabiliyorlardı. Bu yapıtın yalnız metafizikten bir şüpheyi ortaya koyduğunu, bundan ileri geçemediğini öne sürüyorlardı. Her derde Jacobi de Kant için böyle düşünürler. Buna karşılık Kant için büsbütün başka bir anlayışı yerleştiren, Kant felsefesinin olumlu değerleriyle geniş çevrelerce tanınmasını sağlayan Karl Leonhard Reinhold 1758-1823 olmuştur. Reinhold, Kant'ın öğretisinin yaygın olarak anlaşılmaya en elverişli olan bir yönünü, ahlak ve din sorunlarını kendisine çıkış noktası yapmış, sonradan buradan aklın eleştirisine ulaştıran yolları göstermeye çalışmıştır. Bu arada Kant'ı yalnız anlamaya değil, öğretisinin kandırıcı olmayan yönlerini de gidermeye uğraşmış, bunu yapmakla da yeni öğretinin ilk geliştiricisi olmuştur. Onun başlatmış olduğu bir çığır uzun zaman iki yönlü kalmıştır. Bir yandan Kant'ı anlamaya, öbür yandan da ondan uzaklaşmaya çalışılmıştır. Ama asıl Fichte'nin ortaya çıkmasıyla büsbütün yeni ve büyük olan bir çığır başlayacaktır. Bu çığırın Schelling ve Hegel gibi ileri gelen düşünürleri en yüksek spekülatif amaçlara ulaşmaya çalışacaklardır. Fichte İlk Kantçılardan hiçbiri kritik felsefede yerleşik bulunan sistem düşüncesini bir bütün olarak kavrayıp geliştirememiştir. Bunlardan yalnız Reinhold'da böyle bir eğilim bulmaktayız. Ama o da Kant felsefesinin daha çok teorik sorunlarına yöneldiği için giriştiği işte başarılı olamamıştır. Kant'ın öğretisinin ağırlık merkezini pratik felsefede arayıp bunu kendisine çıkış noktası olarak alan ilk düşünür Fichte olmuştur. O dosdoğru Kant felsefesinin özüne gitmiş, insanın asıl özünün ahlaki olduğu düşüncesinden kalkmıştır. İnsanın moral bir varlık olması onu doğa determinizme sıkı sıkıya bağlamaktan kurtarmakta, ona mutlaka açmaktadır. 14. kaset 1. yüzün sonu. Mutlaka açmaktadır Danalı'nın.